Ayrım 15.
190. Çocuğa ilaç vermek. Birçok ana babalar çocuklarına ilaç vermek konusunda büyük zorlukla karşılaşırlar. Çocuk kendisine verilen her yiyecek ve içecek için ağzını açtığı halde neden ilaçtan korkmaktadır? Aslında bu korkuyu ana baba hiç farkında olmadan çocuğa aşılamaktadır. İlaç verirken ilk kural çocuğa verilen şeyin ilaç olduğunu bilmemezliğe gelerek normal bir şeymiş gibi ağzına kaydırmaktır. Eğer bir takım açıklamalar yapılarak kendi arzusuyla içirilmeye kalkılırsa bu kez sevmediği bir şey olduğunu çabuk anlar. Kaşığı çocuğun ağzına koyduğunuz zaman başka şeylerden söz ediniz. İlacı gerekirse suyla veriniz. Zira süt veya portakal suyu gibi çocuğun her zaman içtiği sıvılar içinde verirseniz çocuk bunları iyileştikten aylarca sonra da kuşkuyla karşılar. Doktorun bilgisi olmadan ilaç vermeyiniz. Çocuğunuzun birçok hastalıklarında doktorun ne gibi ilaçlar verdiğini göre göre kendinizi artık çok tecrübeli sanarak çocuğun bazı hastalıklarında doğru hareket etmeniz mümkündür. Fakat siz hiç farkında olmadan bazı hallerde çocuğunuza kötülük yapmış olabilirsiniz. Çünkü tedavide esas teşhistir ve birçok hastalıklar görünüşte birbirine benzeyen belirtiler verirler. Örneğin çocuğun ateşli bir hastalığında doktorun antibiyotik verdiğini gören anne, ikinci bir hastalıkta da ısının yükseldiğini görünce aynı tedaviyi tekrarlamak isteyebilir. Teşhis konmadan antibiyotik ve diğer spesifik ilaçlar kullanılmasında sakıncalar olabilir. Benzeri birçok örnek vermek mümkündür. Bir boğmacayı adi öksürük sanarak eskiden verilmiş olan öksürük ilacının tekrarlanması veya çocuk kuşpalazı olduğu halde annesinin anjin zannederek ona göre ilaç vermesi çok değerli zamanın kaybolmasına ve tehlikeye neden olabilir. Aynı zamanda doktorun vermiş olduğu ilaca ne kadar zaman devam edileceğini sorunuz. İlacın verildiği sıralarda deride kızartılar, kusma, idrar miktarının azalması veya renginin kızarması hallerinde hemen doktorunuzla görüşerek durumu bildiriniz. 191. Fitiller ve lavmanlar. Fitiller ve lavmanlar çeşitli amaçlarla kullanılırlar. Ağız yoluyla ilaç alamayan veya kusan çocuklara rektumdan ilaç vermek mümkündür. Örneğin, havalili bir çocuğu sakinleştirmek için ağız yoluyla ilaç verilirse, çocuk kendini bilmediğinden ilaç solunum yollarına kaçabilir. Böyle durumlarda rektum yoluyla ilaç vermek kolaydır. İlaç vermek için kullanılan fitiller soğuk, sert fakat vücut ısısında eriyen yağlardan yapılmıştır. Bu nevi fitilleri soğuk bir yerde saklamak gerekir. Makadın etrafını vazelin veya zeytinyağı ile yağladıktan sonra fitil içeriye doğru küçük parmakla itilir. Küçük parmağın ucu da bir an içeriye doğru girmelidir. Aksi halde fitil dışarıya çıkar. Fitil rektuma girince erir ve içindeki ilaçlı maddeler yavaş yavaş emilir. İlaçları ağızdan veya enjeksiyonla vermek fitil kullanmaktan çok daha üstün bir tedavi şeklidir. Bazen de verilecek ilaçlar lavman şeklinde hazırlanır. Bu durumda lavmanın hacmi azdır ve yapıldıktan sonra kalçalar iki taraftan birbirine doğru bastırılarak gerekirse 20-30 dakika beklemelidir ki verilen ilacın emilmesi sağlansın. İçeride tutulacak lavman ılık olmalıdır. Çünkü fazla sıcak veya soğuk olunca bağırsak harekete geçer. Rektum yoluyla ilaç vermeden önce boşaltıcı lavman yapmak iyi olur. Çocuklar çok hareketli olduklarından damla damla lavmanlarla tuzlu veya şekerli su vermekle hasta çocukları beslemek pratik değildir. Lavman uygulama tekniği biraz sonra anlatılacaktır. Fitil ve lavmanlar en çok bağırsağı boşaltmak için kullanılır. Fitiller evde sabundan yapılabildiği gibi eczanelerden hazır gliserin fitilleri de alınabilir. Sabundan yapılan fitillerin sık sık kullanılırsa bağırsağı zedeleyeceklerini unutmamak gerekir. Boşaltıcı lavmanlar. Çocuk peklik çektiği zaman ve özellikle hastalıklarda tavsiye edilir. Birçok hastalıklarda lavman ağızdan verilen müsilden daha iyidir. Sık kullanılan lavmanlar da zararsız değildir. Çocuğun pekliğe olan eğilimini de önlemez. Ayrıca ve özellikle büyük çocuklarda dikkatin bağırsaklara çekilmesine neden olabilir. O halde doktorun izni olmadan lavman kullanmamak iyi olur. Lavman nasıl yapılır? Genellikle doktor lavmanın nasıl hazırlanacağını anlatır. Sabunlu su lavmanı hazırlanacaksa su köpürünceye kadar bir parça tuvalet sabunu karıştırılarak yapılır. Sabunlu su lavmanı zedeleyici niteliği yüzünden bebeklerde kullanılmaz. Küçük bebeklerde en çok papatya veya tuzlu su lavmanı kullanılır. Veyahut suya 1-2 çorba kaşığı gliserin konarak yapılabilir. Süt çocuklarında lavmanın miktarı 100-120 cm3, büyük çocuklarda ise bunun 3-4 katı olabilir. Lavman uygulanırken yatak üzerinin muşamba, onun üzerine de bir havlu seriniz. Çocuğu bacakları kıvrılmış durumda yan olarak yatırınız. Aynı zamanda odada bir lazımlık bulundurunuz. Küçük çocuklar için en kolay yol yumuşak uçlu lastik bir şırınga kullanmaktır. Hava vermemek için lastiğin balon kısmını tamamıyla doldurunuz. Şırınganın ucunu vazelin veya zeytinyağı ile yağladıktan sonra yavaşça 3-5 cm kadar içeriye sokunuz ve balonu ağır ağır sıkınız. Şırıngayı ne kadar yavaş sokarsanız çocuğu o kadar az rahatsız edersiniz ve lavmanın dışarıya atılması ihtimali de o oranda azalır. Bağırsak dalgalar halinde kasılır ve gevşer. Eğer kuvvetli bir karşı koyma hissederseniz daha kuvvetli itmektense gevşeyinceye kadar bekleyiniz. Büyük çocuklarda lastik borulu bir irigatör kullanılır. Bu lastiğin sonunda sert bir kısım vardır ki rektuma sokulur. Lavman içeriye kendi ağırlığının yaptığı basınçla girer ve lavmanı içeren kısım yukarıya çıkılarak veya aşağıya inilerek daha hızlı veya daha yavaş girmesi sağlanır. Herhalde yüksekliği makattan 40-50 cm'den daha çok olmaması iyi olur. Lavman bittikten sonra ucu makattan çıkarılır ve kalçalara birkaç dakika basınç yapılır. Ondan sonra çocuk lazımlığa oturtulur. 192. Su tedavisi. Çocuk tedavisinde bazı hallerde sudan yararlanabilir. Çocuklarda ancak ılık su tercih edilebilir. Sıcak veya soğuk su kullanılmaz. Suya sofra tuzu, deniz tuzu, papatya gibi maddeler de eklenerek etkisi artırılabilir. Bu suların etkileri çok çeşitli olabilir. Deri daha iyi kanlanır, kalp ve damar dolaşımı kolaylaşır, solunum derinleşir. Deriden dışarı atılan maddeler artar. Suyun sıcaklığına göre sinirler yatışır veya uyarılır, vücut ısısı da yükselir veya düşer. Kullanılan suyun çocuğa rahatlık ve ferahlık vermesi gerekir. Aksi halde çocuk üşürse, rahatsızlık hissederse, rengi solarsa veya morarırsa ve kalbi hızla atmaya başlarsa yapılan tedavi derhal bırakılmalıdır. Çocuğun havlu ve çamaşırları ısıtılmış olarak hazır bulundurulur. Banyodan sonra çocuk derhal iyice ısıtılmış olan yatağına yatırılır. 1-2 saat uyuması veya hiç olmazsa dinlenmesi doğru olur. Yarım saat kadar süren 35-38 derecelik sıcak banyolar sinirli ve huysuz çocukları yatıştırma ve uyumalarını sağlama bakımından yararlıdır. Buna karşılık çok defa yüksek ateşli çocuklarda ısısı gittikçe azaltılan serinletici banyolar iyi gelir. Başlangıçta 38 derece olan suyun ısısı soğuk su eklenmesiyle ve hızla karıştırılarak çocuk dayanırsa 5-10 dakikada 32 dereceye düşürülür. Çocuğun derisi banyo sırasında elle veya yumuşak bir havluyla ovulur ve üzerine su dökülür. Çocuğun rengi solarsa veya kendini iyi hissetmezse derhal banyodan çıkarılır. Banyodan sonra havluyla ovularak kurulanır ve yatağına yatırılır. Havalede de bu banyolar yararlıdır. Tuzlu su banyoları. Bazı hastalıklardan sonra tuzlu su banyolarından iyi sonuçlar alındığı ileri sürülürse de bunlardan olsa olsa yardımcı tedavi aracı olarak yararlanılabilir. Bunlar içinde adi tuz, deniz tuzu ve karbonat kullanılır. Banyonun sıcaklığı 33-38 derece olmalıdır. Çocuk 15-20 dakika suda bırakılır. Vücuda yapışan tuz zerreciklerini silmemek için çocuğu kurularken ovuşturmamalı, sadece havlu vücuda sıkıca temas ettirilerek nem çekilmelidir. Banyodan sonra çocuk 1-2 saat yatırılır. 193. Sargı veya kompresler. Fazla ateşli hallerde ısıyı düşürmeye yarar. Bundan başka sinirli çocukları yatıştırmada da yararlı olabilir. Sargılar iki şekilde olur. Ya çocuğun yalnız yüzü, küçük ve sinirli çocuklarda elleri de açıkta kalacak şekilde her tarafı sarılır veya yalnız bazı yerleri sarılır. Tam olmayan sargılara kompres adı da verilir. Duruma göre soğuk, ılık veya sıcak su kullanılır. Bütün vücudu sarmak için üst üste konulmuş 2-3 örtü veya beze ihtiyaç vardır. Dıştaki örtüler içtekilere oranla daha büyük olmalı ve her tarafından taşmalıdır. Yüksek ateşli çocuklarda vücut ısısı düşürülmek isteniyorsa oda sıcaklığında yani 18-20 derecelik bir su kullanılır. Gerekirse sargı 20 dakika sonra yenilenir. Çocuk terleyecekse banyodan sonra 40-50 derecelik sıcak suya batırılmış bir beze sarılır. Çocuk terledikten sonra derisi soğuk suyla silinir, bir havluyla kurulanır veya sulu alkolle ovulur. 194. Lapa sargıları. Günümüzde etkili tedavi yöntemleri yanında eskiden sık kullanılan lapalar artık pek kullanılmamaktadır. Keten tohumu lapası şöyle hazırlanır. Az miktarda soğuk suya keten tohumu unu veya keten tohumu 200 gram konur. Koyu lapa haline gelinceye dek karıştırılarak pişirilir. Bu lapa keten bir torbaya doldurulur veya keten bir örtünün üzerine yayılarak katlanır. Sıcak lapa iltihaplı, şiş veya ağrılı yere konur. Bunun üzerine su geçirmeyen bir kumaş ve yün bir örtü yayılır. Lapa soğuyunca yani aşağı yukarı bir saat sonra kaldırılır ve yerine yeni hazırlanmış sıcak lapa konur. Sık rastlanan şikayetler. 195. Baş şişkinlikleri yeni doğan çocuklarda görülen hastalıklar. Yeni doğan çocukların başlarında kemikle deri arasında çeşitli çapta şişkinliklere sık rastlanır. Bunlar doğum sırasında dışarıya rahim içindeki basınç farklarının baş üzerine olan etkisinden ileri gelmektedir. Hiç tedaviye gerek kalmadan 1-2 günde kaybolur. Daha zor doğumlarda ise kafa kemiği ile kemik zarı arasında toplanabilir. Burada şişlik daha derin, daha sertçedir ve 1-2 ayda ancak geçer. Göbek yaraları. Normal olarak göbek doğumdan sonra 6-10 gün içinde bazen de daha geç kurur ve düşer. Göbek içinde ufak et parçaları da bulunursa ki buna doktorlar granulom derler, kuruma daha da güçleşir ve göbek kordonu ayrıldıktan sonra geri bir türlü deriyle örtülmez. Doktor granuloma hafifçe gümüş nitratla cehennem taşı dokunur ve bunu 3 gün arayla birkaç defa tekrarlar veya başka bir tedavi uygulayarak iyileştirir. Göbek fıtığı. Çocuk doğmadan önce göbek kordonundan geçen damarlar, konu 3, karın duvarında bir delikten geçerler. Göbek düştükten sonra bu delikte birkaç gün veya hafta geçtikten sonra ufalır ve kapanır. Bu kapanma gecikirse çocuğun her ağlamasıyla göbek bölgesinde bir şişlik göze çarpar. Bunun önemi yoktur çünkü zamanla iyileşecektir. Eğer bu şişlik büyükse doktorun öğüdüyle o bölgedeki karın derisi fıtığı ufaltacak şekilde kıvrılır ve üzerine yapışkan plaster konur ve böylece göbek fıtığı da zamanla küçülür ve kaybolur. Ağır sarılık. Doğumdan 2-3 gün sonra başlayan ve kendi kendine iyi olan basit olağan sarılık konu 5 yanında ağır sarılıklar da vardır. Ağır sarılık ilk günden başlar, hızla ilerler. Çocuk çok sarı ve kansız kalır ve tezelden önlem alınmazsa çocuğun sakat kalması veya ölümüyle sonuçlanabilir. Ağır sarılıklara sık rastlanmaz ve daha çok ilk çocuktan sonraki doğumlarda görülür. Ana baba hastalıksız oldukları halde kanları birbiriyle uyuşmadığı durumlarda bu tip sarılıklar görülür. Pamukçuk. Bir mantarın yaptığı ağız hastalığıdır. En çok yeni doğanlarda herhangi bir hastalık geçirerek halsiz düşen küçük süt çocuklarında görülür. Pamukçuk olan ağızda, dil, avurt ve damakta ufak beyaz renkte ve süt kaymağını andıran birçok noktalar görülür. Fakat süt ağızdan kolayca silindiği halde pamukçuk kolay kopmaz ve kaldırılınca altı kırmızı görülür. Hastalık ilerlerse bu ufak noktalar birbirleriyle birleşerek büyür ve bazen bütün ağzı, damağı ve boğazı kaplarlar. Pamukçukta ağzı sık sık bir karbonatlı sularla ıslatılmış pamukla silmelidir. İnatçı vakalarda ise günde 1-2 defa %1 jansiyan moru eriğiyle dokunmakla hastalığı iyileştirmek mümkündür. Ayrıca nistatin kullanılması çabuk sonuç verir. 196. Kusma. Küçük bebeklerde emzirmeden sonra görülen kusmalar genellikle çocuğun hava yutmasından ve gereği gibi geğirtilmemesinden ileri gelir. Konu 52. Fakat bazı durumlarda kusmanın daha önemli nedenleri vardır. Çocuk emdikten 1-2 saat sonra bol miktarda kusarsa ve bunun sonucu olarak gelişmesi ve kilo alması duraklarsa veya bebek birkaç haftalık olduktan sonra sık sık fışkırtırcasına kusmaya başlarsa yahut kusmayla birlikte ishal, ateş veya şiddetli karın ağrısı da olursa o zaman hiç vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmayı geciktirmemeniz gerekir. Aynı zamanda çocuğun kusumu da doktora gösterilmeden atılmamalıdır. Kusmanın nedenleri çok çeşitlidir. Çocuğun kuvvetli güneş ışınına maruz kalması, çok sıcak veya çok yağlı bir besin alması, giyim eşyasının örneğin göbek bağının sıkması ve benzeri kusmaya neden olabilir ve bu nedenleri önlemek kolaydır. Çocuk bir defada midesinin alabildiğinden daha fazla emiyorsa besinin miktarını azaltmak fakat öğün sayısını fazlalaştırmamak iyi olur. Bazı hallerde de koyu bir mama vermek veya yabancı bir sütle besleniyorsa sütün çeşidini değiştirmek sorunu çözebilir. Midenin bağırsağı açılan ucunun kasılması sonucu bazı süt çocuklarında doğuştan birkaç hafta sonra kusma çok artar ve bütün besin derhal fışkırır gibi büyük bir eğri çizerek boşalır. Tıp dilinde bu duruma pilor darlığı veya pilor spazm adı verilmektedir. Ani olarak görülen kusmalar bir hastalığın kızıl, anjin gibi başlangıcını gösterebileceği gibi mide, bağırsak hastalıkları, bağırsak tıkanması veya düğümlenmesi, beyin ve beyin zarı iltihapları veya çeşitli zehirlenmelere de işaret edebilir. Boğmaca hastalığının seyri sırasında öksürükten sonra kusma sık görülen bir belirtidir. Bütün bu durumlarda esas hastalığın tedavisi kusmayı da iyileştirir. Bazı çocuklarda sırf ruhsal nedenlerle de kusma meydana gelebilir. Sinirli yapıdaki büyük çocuklar yemek yemeleri için zorlanınca, heyecanlanınca veya istemedikleri bir işi yapmaya zorlanınca kusabilirler. Bazı çocuklarda isteklerini yaptırmak için diledikleri anda kusarak dikkati üzerine çekmek isterler. Bütün bu durumlarda nedeni ortadan kaldırmak için çocuğun kusmalarında heyecanlanmamak ve mümkünse çevreyi değiştirmek iyi sonuç verir. 197. İshal. İlk yaşlarda çocukların bağırsakları ileri derecede duyarlıdır. En basit bir nezle sonucu süt çocuğunda ishal görülebileceği gibi sütte yağ veya şekerin biraz fazla bulunması, yeni bir mamaya birden başlanması da ishale yol açabilir. Bu nedenle yeni mamalara daima yavaş başlamayı öğütlemekteyiz. Sık emzirme sonucu bol sütte ishal yapar. Bazen de tam aksine sütün az olması sonucu açlık ishali görülebilir. Burada başlangıçta kabızlık vardır fakat açlık sürerse normal salgılar bağırsağı zedeleyerek çok sayıda koyu renkte ve balgamlı abdestler çıkmaya başlar. Bu tip açlık ishallerinde besini çoğaltmak ishali de iyileştirir. Ağır ishal. Ülkemizde süt çocuğu ölümünün başlıca nedeni ağır ishal hastalığıdır. Bunu yapan değişik mikroplardır. Buna karşın hastalık tablosu ve tedavi yöntemi birbirinin aynıdır. O güne kadar sağlıklı olan bir çocukta ishalin birdenbire baş göstermesi çoğu zaman mikroplu bir hastalığın başladığını işaret eder. Bir gün içinde abdestlerin sayısı çoğalır, sulu olur, kokusu bozulur ve içinde sümük veya cerahat bulunabilir. Çocuğun genel durumu hızla bozulabilir. Çocuk neşesiz, huysuz olur ve bağırmaya başlar. Gözleri çukurdur. Karında çöküklük, deri ve kaslarda gevşeklik göze çarpar. Vücuttan su kaybı sonucunda deri elastikiyeti azalır. Bu da derinin iki parmak arasında sıkıştırılıp bırakıldığı zaman meydana gelen pililerin derhal kaybolmamasıyla anlaşılır. Su kaybı yanında vücutta madeni tuzlar da azalır ve aynı zamanda vücuttaki besin depoları çabucak boşalacağından vücut kendi yağ ve proteinini yakmaya başlar ve bunun sonucu olarak hızla zayıflar. İshalle birlikte çoğu zaman kusma ve ateş yükselmesi de görülebilir. Ağır ishalin etkeni hakkında yakın zamana kadar fazla bilgimiz yoktur. Bugün biliyoruz ki hastaların yaklaşık yarısında rotavirüs adı verilen ve ancak özel elektron mikroskopta görülebilen çok küçük cisimcikler hastalığı yapmaktadır. Hastaların geri kalan yarısında da etken çeşitli zehirli kolibasilleri, dizanteri mikropları gibi mikroplardır. Hastalığı yapan etken ne olursa olsun, hatta isterse kolera mikrobu olsun, tedavi aynıdır. Bu nedenle hastalık etkenini araştırıp vakit kaybetmektense derhal tedaviye başlamak gerekir. Tedavide önemli olan noktalar şunlardır. 1. Çocuk anne sütü emiyorsa emzirmeye devam etmek, başka bir süt alıyorsa ara vermeden sütünü içirmeye devam etmek. Eskiden mide dinlensin düşüncesiyle çocuk sütten bir süre kesilirdi. Bunun zararlı olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. O halde hele şiddetli kusma yoksa sütüne devam edilecektir. 2. Kabızlık yapsın veya ishali durdursun diye eskiden verilen bismut, tanin, kaolin gibi ilaçlar yararsızdır. İshallerde antibiyotiklerin yararı sınırlıdır ve daha çok dizanteri mikroplarının bazı türlerinde etkilidir. İshalde tehlike yaratan şey mikroplardan çok vücuttan su ve tuz kaybı olduğu halde çeşitli ilaçla tedavi yerine çoğu kez etkili bir su tuz tedavisinin temel tedavi olduğunun unutulduğunu görmekteyiz. 3. Ağır ishalde ölüme yol açan şey vücuttan hızla ve bol miktarda su ve tuz kaybı olduğuna göre tedavide başlıca kurtarıcı araç su ve tuz vermektir. Bunun için ağızdan su, tuz, şeker karışımını vermek gerekir. Uluslararası Çocuklara Yardım Örgütü UNICEF tarafından bu amaçla paketler hazırlanmıştır. Sağlık merkezlerinden sağlanabilecek bu paketlerden biri 1 litre su eritilir. Bundan sonra su kaynatılmaz. Böylece hazırlanan 1 litre tuzlu şekerli su 1 yaşından küçük bebeklere 24 saat içinde, daha büyük çocuklara 8-24 saatte verilir. İshal sürüyorsa buna devam edilir. Sözünü ettiğimiz paketlerin her birinde 3,5 gram sodyum klorür yemek tuzu, 1,5 gram potasyum klorür, 2,5 gram sodyum bikarbonat, 20 gram glikoz vardır. Bu paketler yerli olarak da hazırlanabilir. Glikoz bulunmuyorsa bunun yerine yaklaşık 2 katı yani 35 gram sakkaroz yani normal şeker kullanılabilir. Çocukta ishal yanında şiddetli kusma da olursa ağızdan verilen tuzlu şekerli suyu da kusuyorsa ağır ishalli hastaları vakit kaybetmeden hastaneye veya en yakın sağlık merkezine götürmek gerekir. Burada çocuğa gerekli tuzlu, glikozlu mayiler iğneyle ve damar yoluyla verilecektir. 198. Peklik. Anne sütü büyük ölçüde bağırsakta emildiğinden meme emen çocuğun bir gün dışarıya çıkmaması önemsizdir. Buna karşılık yeteri kadar besinle beslenmeyen veya kusurlu beslenen çocuklarda görülen kabızlığı düzeltmek gerekir. Süt çocuğunun sütle tek taraflı beslenmesinde kuru ve sert keçi pisliğini andıran yağ sabunları kakası görülür. Bu durumda sütü azaltmak ve besine un, sebze ve meyveler eklemek gerekir. Daha büyük çocuklarda tek yanlı ve hemen tamamı emilen besinlerle beslenme sonucu da peklik görülebilir. Süt, beyaz ekmek ve et bu gibi besinlerdir ve bunlar sonucu peklik görülebilir. Hareketsiz, iyi alıştırılmamış, sabah acele okula giden veya okulda oyun oynarken dışarıya çıkma ihtiyacını aldırış etmeyen çocuklarda da peklik görülür. Midenin bağırsağı açılan ağzı dar olduğu zaman görülen devamlı kusmalarda ve kalın bağırsağın alt kısmının genişlemesiyle kendini gösteren ve nadir rastlanan şekil bozukluğunda şiddetli ve tedaviye karşı inat eden peklikler görülür. Bu hastalıklar doktor tarafından tedavi edilir. Abdest çok sert olursa çok kere makadın iç kısmını kaplayan ve çok nazik olan deri yırtılır. Çocuk tekrar dışarıya çıkarken yırtılan yerler çok ağrıdığından bu sefer de ağrıdan abdestini tutar. Bu nedenle çocuk dışarıya çıkarken ağrı duyarsa vakit geçirmeden doktora başvurmalıdır. Peklik çeken çocuklarda müsil veya lavman ancak geçici olarak kullanılmalıdır. Çünkü devamlı olarak kullanılmaları pekliği biraz daha artırmaktan başka bir işe yaramaz. Peklik çeken çocuklara ararot, pirinç unu, ayran, kakao gibi kabızlık yapan besinler vermeyiniz. Bunların yerine çocuk iyileşinceye kadar yulaf unu, şeker veya süt şekerini tercih ediniz. Süt çocuklarına yulafla yapılmış muhallebiler, konu 77, sebzeler ve erik, incir kompostoları ve bir kahve kaşığı zeytinyağı çoğu zaman iyi gelir. Sağlam çocukların ve özellikle okul çocuklarının besinleri düzenli olmalı, günün belirli saatinde tuvalete gitmeleri, hareketli olmaları sağlanmalıdır. 199. Süt çocuklarında beslenme bozuklukları. Süt çocuğu normal bir şekilde gelişmezse, özellikle ağırlığı devamlı olarak artmazsa veya uzun zaman aynı kalırsa veya aksine azalırsa bir beslenme bozukluğu var demektir. Bu gibi durumlarda çoğunlukla bağırsak bozuklukları, peklik veya ishaller görülür. Çok defa çocuğun görünüşü, yüzünün ifadesi, deri ve kasların özellikleri değişir. Vücudun dayanıklılığı da azalmıştır. Bu nedenle bu çocuklarda hastalıklar çok defa ağır olur. Daha ağır bozukluklarda çocuk huysuz ve keyifsiz olur, iştahı azalır, kilosu birkaç günde oldukça düşer. Bunlara kusma, ishal, hafif veya yüksek bir ateş eklenir. Deri altı yağı erir, deri gevşek bir durum alır, gözler çukurlaşır, yanaklar çöker. Uzun süren beslenme bozukluğu sonucunda çocuğun yüzü ihtiyar yüzüne benzer. Beslenme bozukluğuna neden çocuğa gerekli besinin verilmemesi veya çocuğun verilen besinden gereğince yararlanamamasıdır. Genellikle az beslenmede veya vitamin ve bazı başka besin maddeleri eksik olan beslenmede vücut gerekli maddeleri tam alamaz. Bununla birlikte çocuğun gereğinden çok beslenmesi de aynı sonucu doğurur. Mide ve bağırsak fazla çalışmak zorunda kalır. Sindirilmeyen besin fermantasyona uğrar, bağırsağın nezleli iltihaplarına yol açar ve gerekli besin maddelerinin emilmesine de engel olur. Beslenme bozukluklarında en sık görülen nedenlerden birisi bağırsak bozukluklarıdır. Beslenme bozukluklarında nedenlerin erkenden tanınması önemli olduğundan en kısa zamanda doktora başvurmak yararlıdır. Çünkü başlangıçta hafif olan bir beslenme bozukluğu çocuğun sağlığını tehdit eden önemli bir hastalığa dönüşebilir. Çocuğun önceki beslenme durumu ne kadar iyi ve yaşı ne kadar büyük olursa beslenme bozukluğu da o kadar hafif geçer. 200. Yalnız sütle beslenmeden ileri gelen bozukluk. Süt çocuklarında en sık görülen sürekli beslenme bozukluğu sütle beslenmeden ileri gelen bozukluktur. Çocuk bir yaşına geldiği halde yalnız süt verilirse ve buna gerekli unlu mamalar, sebze veya meyveler eklenmezse veya gereğinden fazla bir süre, örneğin 1,5-2 yaşına kadar sadece sütle beslenirse beslenme bozukluğu görülür. Hafif vakalarda çocuğun genel durumu bozulmamıştır. Yalnız 2-3 günde bir abdestini yapar, kakanın görünüşü kuru, sert ve açık renktedir. Bu durum uzun süre devam ederse veya çocuğa günde 2 litre gibi fazla süt içirilirse derisi sarımsı soluk bir renk alır, karın şişer, terleme, kansızlık, kramplar ve kemik hastalığı belirtileri görülür. Çocuğu ölçülü bir şekilde konu 76-83 ek mamalara ve vitaminlere başlatmak sorunu çözümler.